Beşinci ayrımın başı.
Leman Gölü kıyısında olay. Leman Gölü kıyısında Villeneuve adlı İsviçre kasabası yakınlarında 1918 yılının bir yaz gecesi sandalının küreklerini çekerek göle açılmış bir balıkçı suyun ortasında tuhaf bir şey fark etmiş. Yaklaştıkça bunun gevşekçe tutturulmuş kalaslardan bir araya getirilmiş bir taşıt olduğunu anlamıştı. Çünkü çıplak bir adam kürek niyetine kullandığı bir tahtayla beceriksiz hareketler yaparak taşıtı sularda ilerletmeye çalışıyordu. Balıkçı yönünü şaşkınlık içinde oraya doğru çevirdi. Bitkin düşmüş adamı sandalına aldı. Çıplak bedenini geçici olarak ağlarla örttü. Soğuktan tir tir titreyen, sandalın bir köşesinde ürkekçe büzülen adamla konuşmaya çalıştı. Sonra ancak adam balıkçınınkine tek bir sözcüğü bile benzemeyen yabancı bir dilde yanıt verdi. Yardımsever balıkçı çok etmeden uğraşmaktan vazgeçti. Ağlarını topladı ve küreklerini suya vura vura çekerek kıyıya doğru yol aldı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte kıyının silüeti parıldamaya başladıkça çıplak adamın yüzü de aydınlandı. Karmakarışık sakalların arasına gömülmüş geniş ağzında çocuksu bir gülümseme belirdi. Bir elini kaldırıp karşıyı gösterdi. Sorgulayan ama bir yanıyla da emin olmuş bir tarzda dili dolaşarak sürekli bir sözcük söylüyordu. Kulağa Rusya gibi çalınan bu sözcük sandal kıyıya yaklaştıkça daha mutlu bir tını kazanıyordu. Sonunda sandal gıcırdayarak kıyıya çıktı. Balıkçının ondan canlı av bekleyen kadın akrabaları balıkçı ağlarına dolanmış çıplak adamı görürce bir zamanlar Nausicaa'nın hizmetçilerinin yaptığı gibi çığlık atarak kaçıştılar. Derken tuhaf haberin cazibesine kapılan köyün erkekleri ağır ağır toplandılar. Köyün namuslu mahkeme katibi de çok geçmeden rütbesinin hakkını verip görev sorumluluğuyla onlara katıldı. Katip aldığı eğitimler ve savaş yıllarında edindiği çokça deneyim sayesinde adamın Fransız sahillerinden bu tarafa yüzmüş bir asker kaçağı olduğunu hemen anladı. Hemen adamın resmi ifadesini almaya hazırlandı. Gelgeleliğin bu zahmetli çabası çok geçmeden değerini ve önemini yitirdi. Çünkü çıplak adam, bu arada köyün birkaç sakini adama bir ceket ve çuval bezinden bir pantolon atmıştı. Bütün sorulara gitgide daha ürkek ve tedirgin bir ifadeyle soru sorarcasına "Rusya, Rusya!" haykırışına yineleyerek karşılık veriyordu. Başarısızlığa uğradığına biraz sinirlenen katip, anlaşılmaması olan haksız el kol hareketleriyle yabancı arkasından gelmesini emretti ve her yeri sırılsıklam, bacakları çıplak yabancı, üstünden dökülen ceketinin ve pantolonunun içinde, bu arada uyanıp çevresini sarmış olan köyün gençleri tarafından yuhalanarak belediye binasına götürüldü ve gözaltına alındı. Karşı koymuyor, tek söz etmiyordu. Ama yaşadığı düş kırıklığından açık renkli gözleri koyulaşmıştı ve sanki dayak yemekten korkuyormuş gibi geniş omuzlarını büzmüştü. Balık avında insan yakalandığı haberi bu arada yakınlardaki otellere kadar yayılmış, günleri tek düzelik içinde geçerken eğlenceli bir olay çıkmasına sevinen bazı kadın ve erkekler vahşi insanı seyretmeye gelmişti. Kadınlardan biri adama bir şekerleme verdi ama adam buna maymunlar gibi kuşkuyla bakıp elini sürmedi. Adamın biri fotoğraflarını çekti. Herkes yanında neşeyle konuşup şakalaştı. Derken büyük bir otelin uzun yıllar yurt dışında yaşamış birçok dil bilen müdürü iyice korkmuş olan adama sırasıyla Almanca, İtalyanca, İngilizce ve son olarak Rusça sözler söyledi. Korku içindeki adam ana dilinin ilk hecesini duyar duymaz sıçradı. Saf yüzüne, ağzını kulaklarına vardıran geniş bir gülümseme yayıldı ve ansızın bütün hikayesini kendinden emin bir biçimde ve açık yüreklilikle anlatmaya başladı. Hikaye çok uzun ve karmaşıktı. Ayrıntılarını tesadüfen orada bulunan tercüman bile anlayamıyordu. Ama bu insanın başına özetle şunlar gelmişti. Rusya'da savaşmıştı. Sonra günün birinde binlerce insanla birlikte vagonlara tıkılmış ve uzaklara götürülmüştü. Oradan da gemilere aktarılıp daha da uzun bir yolculuğa çıkarılmıştı. Onun deyimiyle insanın etinin kemiklerini kızartıp yumuşatacak kadar çok sıcak yerlerden geçmişlerdi. Sonunda bilmediği bir yere varmışlardı ve herkes yine vagonlara tıkılmıştı. Ardından ansızın bir tepeye saldırmaları istenmişti. Oranın hakkında bir şey bilmiyordu çünkü daha en başından bacağını bir kurşun isabet etmişti. Tercüman konuşmayı ve yanıtları çevirdi ve köylüler bu firarinin Fransa'daki Rus birliğine bağlı bir asker olduğunu hemen anladılar. Bu birlik dünyanın yarısına aşıp Sibirya ve Vladivostok üzerinden Fransız cephesine gönderilmişti. Herkes belli bir acıma duygusunun yanı sıra adamı bu tuhaf firara kalkıştıran nedeni merak etmişti. Rus, yarı masum yarı kurnaz bir gülümsemeyle isteyerek anlatmaya başladı. İyileşir iyileşmez hasta bakıcılara Rusya'nın nerede olduğunu sormuştu. Onlar da güneşin ve yıldızların konumuyla aşağı yukarı aklında tuttuğu aynı yönü göstermişlerdi. Böylece gizlice kaçmıştı. Geceleri yürümüş, gündüzleri devriyelere yakalanmamak için samanlıklara gizlenmişti. 10 gün boyunca meyveyle ve dilenerek bulduğu ekmeklerle karnını doyurmuştu. Sonunda göle varmıştı. Adamın açıklamalarının bu noktada anlaşılması güçleşti. Anlaşılan Baykal Gölü yakınlarında bir yerden gelmişti. Karşı kıyıda akşam ışığında oynaşan silüetleri gördükçe oranın Rusya olduğunu düşünmüştü. Her neyse bir kulübeden iki kalas çalmış, bunların üzerine yüzük oyun yatmış, başka bir tahtayı da kürek olarak kullanarak göle açılmıştı. Balıkçı da onu orada bulmuştu. Belirsiz hikayesini, acaba yarın evimde olabilir miyim diye ürkekçe noktaladığı sorusu tercüme edilir edilmez, saflığı nedeniyle önce kahkahayla karşılandı ama çok geçmeden bu kahkaha yerini duygu dolu bir acımaya bıraktı. Ve oradaki herkes çevresine ürkek ve yakaran bakışlarla bakan adamın cebine bozuk para ya da banknotlar sokuşturdu. Bu arada Montreux ile yapılan telefon görüşmesinin ardından yüksek rütbeli bir polis memuru gelmiş, o da büyük çabalar harcayarak olayın tutanağını tutmuştu. Çünkü tesadüfen orada bulunan tercümanın yetersiz kaldığının anlaşılmasının yanında, çok geçmeden adamın batılılar için kavranması olanaksız cahilliği de ortaya çıkmıştı. Öyle ki kendisi hakkında bilgisi adının Boris olduğuyla sınırlıydı ve doğduğu köyle ilgili son derece karmaşık tarifler yapıyordu. Örneğin Prens Mecheski'nin köleleri olduklarını, evet köle diyordu, oysa kölelik bir kuşak önce kalkmıştı. Ve büyük denizin 50 verst uzağında karısı ve 3 çocuğuyla yaşadıklarını söylüyordu. Sonra hakkında verilecek karar görüşülmeye başlandığında gözlerinde donuk bakışlarla boynunu eğip tartışan adamların ortasında öylece durdu. Kimileri Bern'deki Rus elçiliğine gönderilmesi gerektiğini söylüyor, kimileri de böyle bir önlemin alınması halinde adamın Fransa'ya iade edilmesinden çekiniyordu. Polis memuru adamın firari mi yoksa evraksız bir yabancı muamelesi mi görmesi gerektiği sorusunun büyük sıkıntı yarattığını açıkladı. Köyün belediye katibi özellikle orada yabancı bir boğaza doyurup barındırma fikrine daha başından karşı çıktı. Bir Fransız bağırarak lanet olası bir kaçak için bunca hikayeye gerek olmadığını söyleyip adamın çalışmasını ya da geri yollanmasını istedi. İki kadın hiddetle itiraz edip adamın başına gelen felaketten sorumlu olmadığını, insanları vatanından koparıp başka ülkelere yollamanın suç olduğunu belirtti. Yaşlı bir adam bir Danimarkalı araya girip bu insanın 8 günlük giderini karşılayacağını, bu arada resmi makamların elçilikle bir anlaşmaya varması gerektiğini azimle dile getirdi. Bu beklenmedik çözüm hem devleti hem de halkı temsil eden tarafları rahatlatmıştı. Tartışmanın gitgide kızıştığı sırada firarinin ürkek bakışları yavaş yavaş yerden doğrulup otel müdürünün dudaklarına takılmıştı. Adam biliyordu ki bunca karmaşanın içinde başına gelecekleri ona anlaşılır biçimde anlatabilecek tek kişi müdürdü. Varlığının yarattığı gürültü patırtıdan bunaldığı belliydi ve gürültülü tartışmanın hızını kesmesiyle birlikte tıpkı azizlerin tabloları önünde kadınların yaptığı gibi ellerini farkında olmadan yakarırcasına müdüre doğru kaldırdı. Bu hareket oradaki herkesi ister istemez duygulandırmıştı. Müdür candan bir tavırla yaklaşıp onu sakinleştirdi. Korkmamalıydı. Burada bir süre rahatça kalabilirdi. İzleyen günlerde otelde ihtiyaçları karşılanacaktı. Rus, elini öpmek isteyince müdür gerileyerek hızla elini çekti. Ardından adamı yandaki binaya götürdü. Burası küçük bir köy hanıydı. Burada yatabilir ve yiyip içebilirdi. Sonra adamı yatıştırmak için ona birkaç tatlı söz daha etti. Bir kez daha dostça el sallayıp uzaklaştı ve kendi oteline çıkan yolu tırmanmaya başladı. Firari hiç kımıldamadan müdürün arkasından baktı. Dilini bilen o tek kişi uzaklaştıkça onun önce aydınlanmış olan yüzü yeniden kararıyordu. Müdür tepedeki otele doğru gözden kayboluncaya kadar onu acı dolu bakışlarla izledi ve tuhaf davranışlarına şaşırıp gülen öteki insanları hiç aldırmadı. Sonra biri ona acıyarak dokunup hanın yolunu gösterince ağırlaşmış omuzları adeta düştü ve başını eğerek kapıya yöneldi. İçki salonunun kapısını açtılar ona. Hizmetçi kadın üzerine bir kadeh hoş geldin brandisi bıraktığı masaya çöktü ve bulanık bakışlarla orada öğleye kadar kımıldamadan oturdu. Köyün çocukları camdan sürekli içeriği gözetliyor, kahkaha ve çığlıklar atarak adama bir şeyler söylüyor ama o başını kaldırmıyordu. Salona girenler ona merakla bakıyor ama adam sırtını kamburlaştırmış, bakışlarını masadan ayırmadan, utanarak ve ürkekçe oturuyordu. Öğlen olup yemek vakti gelince salon kalabalık bir grubun kahkahalarıyla doldu. Çevresinde anlamadığı yüzlerce sözcük uçuşurken ve yabancılığı korkunç bir biçimde içine işlemiş olarak, sağır ve dilsiz gibi bu hareketli ortamın göbeğinde oturan adamın elleri öylesine titriyordu ki, kaşığını çorba kasesinden çıkaramadı. Bir anda yanağından kocaman bir yaş süzülüp masaya damladı. Çekinerek çevresine baktı. İnsanlar ağladığını anlayıp bir anda susmuştu. Ve adam utandı. Ağırlaşan bakımsız başı siyah tahtaya doğru eğildikçe eğildi. Akşama kadar öylece oturdu. İnsanlar girip çıkıyordu. Ne adam onları ne de onlar adamı duyumsuyordu. Sobanın gölgesine bir gölge gibi oturmuş, ellerini bütün ağırlığıyla masaya yaslamıştı. Herkes unutmuştu onu ve akşam karanlığında ayağa kalktığını ve bir hayvan gibi ağır adımlarla yukarıdaki otele doğru gittiğini kimse fark etmedi. Beresini tevazu içinde eline sıkıştırmış, kimseyi bakışlarıyla bile rahatsız etmeden bir ya da iki saat orada kapının önünde bekledi. Derken otelin ışıl ışıl giriş kapısında ağaç misali kımıldamadan ve kapkara, adeta kök salmış gibi duran bu tuhaf şahıs, komilerden birinin sonunda dikkatini çekti ve çocuk gidip müdürünü çağırdı. Kendi dilinde selam verdiğini duyunca adamın karanlık yüzü yine biraz aydınlandı. "Ne istiyorsun Boris?" diye sordu müdür dostça. "Kusuruma bakmayın," diye kekeledi firari. "Şeyi merak ettim. Evime dönebilir miyim?" "Elbette Boris, elbette dönebilirsin evine," dedi müdür gülümseyerek. "Yarın olur mu?" Şimdi karşı taraf da ciddileşmişti. Sözler adamın ağzından öylesine yalvarıcısına dökülmüştü ki müdürün yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. "Hayır Boris, henüz değil. Savaş bitmeden olmaz." "Peki ne zaman? Ne zaman biter savaş?" "Tanrı bilir onu. Biz insanlar bilemeyiz." "Daha önce peki? Daha önce gidemez miyim?" "Hayır Boris. Çok sürer mi?" "Evet." "Günlerce mi?" "Günlerce." "Ben yine de gideceğim bayım. Güçlüyüm ben. Yorulmam." "Ama gidemezsin Boris. Arada bir sınır var." "Sınır mı?" Bakışları donuklaşmıştı. Bilmediği bir sözcüktü bu. Sonra yine o tuhaf inadıyla "Yüzerek geçerim karşıya," dedi. Müdür gülümser gibi oldu. Ama adamı içi acımıştı. Yumuşak bir sesle "Hayır Boris, olmaz," dedi. "Sınır yabancı bir ülke demektir. Geçirmezler seni oradan." "Ama onları bir şey yapmam ben. Silahımı attım. İsa adına onlara yalvarırsam karımın yanına gitmeme neden izin vermesinler ki?" Müdür gitgide ciddileşiyordu. İçi acıyla doldu. "Hayır," dedi. "Seni geçirmezler Boris. İnsanlar artık İsa'yı dinlemiyorlar." "Peki ne yapayım ben bayım? Kalamam buralarda. İnsanlar beni anlamıyorlar. Ben de onları anlamıyorum." "Öğrenirsin Boris." "Hayır bayım," dedi Rus. Başını iyice önüne eğerek, "Bir şey öğrenemem ben. Ben sadece tarlada çalışırım. Başka bir şey bilmem. Ne yaparım ben burada? Evime dönmek istiyorum. Bana yolu göster." "Yol yok şimdi Boris. Ama bayım, karımın ve çocuklarımın yanına dönmemi bana yasaklayamazlar ki. Asker değilim artık." "Yasaklayabilirler Boris." "Çer peki?" diye ansızın sordu adam. Umut ve derin saygıyla titreyerek. "Çer yok artık Boris. İndirdiler onu." "Çer yok mu artık?" Adam müdüre boş boş bakıyordu şimdi. Bakışlarındaki son ışıkta söndü ve çok bitkin bir sesle "Eve dönemiyorum yani," dedi. Henüz değil, beklemelisin Boris. Çok mu? Bilmiyorum. Adamın yüzü karanlıkta gitgide hüzünleniyordu. Çok bekledim zaten. Ama bekleyemem. Yolu göster bana. Denemek istiyorum. Yol yok Boris. Seni sınırda tutuklarlar. Kal burada. Sana bir iş buluruz. Buranın insanları beni anlamıyor. Ben de onları anlamıyorum diye ısrarla tekrarladı adam. Yaşayamam ben burada. Bana yardım et bayım. Edemem Boris. Bana İsa aşkına yardım et bayım. Yardım et. Dayanamıyorum artık. Edemem Boris. Kimse kimseye yardım edemez artık. Susup karşılıklı bakıştılar. Boris beresini elinde evirip çevirdi. Madem öyle, beni neden gelip evimden aldılar? Rusya'yı ve Çar'ı savunmam gerektiğini söylemişlerdi. Ama Rusya buradan çok uzakta. Ve sen dedin ki, Çar'ı, nasıl demiştin, indirdiler. İndirdiler. Adam bir anlam veremeden sözcüğü yineledi. Şimdi ben ne yapacağım bayım? Eve gitmeliyim. Çocuklarım beni isteyip duruyordur. Burada yaşayamam ben. Yardım et bana bayım. Yardım et. Edemem Boris. Başka biri yardım edemez mi peki?
Şu an kimse edemez. Rus başını önüne daha da eğdi. Sonra ansızın boğuk bir sesle "Sağ ol bayım." dedi ve arkasını döndü. Aşağı doğru ağır ağır inmeye başladı. Müdür uzunca bir süre arkasından baktı. Hatta adamın hangi yoluna değil göle inen basamaklara yönelmesine şaşırdı. Derin derin içini çekti ve sonra oteldeki işinin başına döndü. Ne garip rastlantıdır ki boğulmuş adamın çıplak cesedini ertesi sabah yine aynı balıkçı buldu. Adam kendisine armağan edilen pantolonu, bereyi ve ceketi özenle sahilde bırakmış ve geldiği sulara yeniden dalmıştı. Olayla ilgili bir tutanak hazırlandı. Ancak yabancının soyadı bilinmediği için mezarının başına ucuzundan bir tahta haç konuldu. İsimsiz yazgıların üzerinde yer alan, Avrupa'mızı şimdi baştan başa kaplayan o küçük haçlardan biri.
Avare. Kilise kulesindeki saatin önünden geçerken epeyce geç kalmış olduğunu fark etti. Kolunun altındaki ders kitaplarını daha da sıkıştırıp, rehavet içinde tembelce attığı adımlarını sıkılaştırdı. Ama az sonra vazgeçti bundan. Yaz gününün öğle sıcağı onu miskinleştirmişti ve Yunanca dersine zamanında yetişmeyi aslında önemsemiyordu. Boğucu bir hararetin yayıldığı kaldırımda kayıtsızca attığı ağır adımlarla okula doğru ilerlemeyi sürdürdü. Oraya varınca 10 dakika geciktiğini anladı ve içinden bir an geri dönmek geçti. Gel gelelim o gün masa başında dinlediği sıkıcı aile nasihatlerinin devam edebileceğini düşünmek öylesine tatsız geldi ki, kararlı adımlarla sınıfa doğru yürüyüp sert bir hareketle kapıyı açtı. Aniden belirmesi bir hareketlenmeye yol açtı. Arkalardan üstünlük taslayan kıkırdamalar duyuldu. Ön sıralarda da alaycı ifadeyle gülümseyen yüzler çevrildi ona. Kürsüdeki öğretmen de kendini beğenmiş bir gülümsemeyle bakıp aşağılayıcı bir tarzda "Bir kez olsun zamanında gelmeniz bir mucize olurdu Liebman," dedi alçak sesle. "Geç kalma konusunda gösterdiğiniz çabadan ve sabahtan başka işlerden tamamen yoksunsunuz." Kıkırdamalar şimdi kalın ve bağırtılı sesler eşliğinde bütün sınıfa yayılmıştı. Herkes dönmüş, Liebman'a bakıyordu. Liebman ne bir yanıt verdi ne de yüzünde bir kıpırtı oldu. Ancak keyifle gülen insanların önünden geçip yerine giderken soğukkanlılığını korumakta zorlanıyordu. Bu feci sahneyi ne zaman anımsasa, içi derin bir acı, bastırmaya çalıştığı çılgınca bir öfkeyle yanardı. Kitabını tamamen mekanik hareketlerle açtı, sayfa sayısına bile aldırmadan bakışlarını harflere dikti. Ta ki harfler titreşen siyah daireler çizerek önünde dans edene kadar dalgın dalgın baktı. Odadaki bütün sözcükler ve sesler beyninde bulanıklaşıp kulaklarında çirkin bir şekilde çınlayan anlamsız gürültüye dönüştü. Her şeye karşı duyduğu kayıtsızlık üzerine kurşun gibi çökmüştü. Oturduğu sıranın ön tarafında güneşin çizdiği küçük daireler oynaşmaktaydı. Zıplayan, neşe içinde, sevinç çığlıkları atan çocuklar gibi rengarenk dönüyorlardı ve canlı renkler, yumuşacık beyaz eller gibi sıranın üzerinden kayıp gidiyordu. Liebman bunlara ilgiyle bakıyormuş gibi gözlerini dikse de hiçbirini görmüyordu. Aklı başka yerdeymişçesine hayal dünyasına dalmıştı. Bir akşam önce yine bir rastlantı yaşamını ayna gibi yüzüne tutmuştu.
Dün elinde ders kitaplarıyla eve giderken akranlarıyla karşılaşmıştı. Hepsi üniversite öğrencisi ve teğmendi. Onu bir zamanlar çok seven insanlardı bunlar. Ancak o hala ağızları süt kokan okul çocuklarının arasında oturduğu ve ruhsuz bir sesle anlatılan şu zırvayı dinlemek zorunda olduğu için ona tuhaf bir küçümsemeyle, sessiz bir kibirle selam vermişlerdi. Boğazında öfkenin ve çaresizliğin alev alev yanan kahkahasını duyumsadı. Kendini küçük bir çocuk gibi yere atıp hüngür hüngür ağlamadığını şaşırdı adeta. Ya da ayağa fırlayıp bu insanların önünde yere tükürmediğini. Acısını parçalara bölmeye başlayınca gitgide sakinleşti. Ancak yine en derin ıstırabın verebileceği feci bir soğukkanlılıkla parçaladı acısını. Yazgısıyla böylesine yapayalnız mıydı? Binlerce insanın aynı yazgıyı paylaştığını, yaşamında meydana gelen şeylerin her gün yaşanan bir trajedi olduğunu biliyordu. Ama yine de daha önce kimsenin bu acıyı böylesine keskin hissetmediği duygusuna kapılıyordu. Şu dünyada ne çok avare vardı. Ancak en başı, kaldığı o ilk sınavı düşünmek ona sürekli ıstırap veriyordu. Şimdi 10 adım önünde oturmuş, onu dikkate almayan şu öğretmen nasıl bir sorumsuzlukla sınavını geçirmemişti ona? Üstün körü aldığı bir kararla nelere yol açtığını yaşamı boyunca muhtemelen bir dakika hatta bir saniye bile düşünmemişti hiç. İyiye gitmekte olan bir gelişmeye bir anda engel olduğunun ve bir yaşamın zorla başka bir yöne itildiğinin belli ki üzerinde durmamıştı. Liebman, ilk kez bir yılını kaybettiğinde uğradığı o değişimi çok iyi anımsıyordu. Aşırı ancak sonsuz çalışma isteği, o günlerde ağır ağır zayıflamış, can sıkıcı bir lakaytlığa dönüşmüştü. Edebiyata ve sanata duyduğu ilgi ansızın zorla kesilmiş ve bu darbenin acımasızlığını bedeninde en derinden hissetmişti. Çalışma azmi gitgide sönmüş ve zihni verimsiz düşlerin hayal dünyasında yitip gitmişti. Bu düşler merkezine daima Liebman'ı oturtuyor ve güçsüzlüğünden dolayı yaşamında asla erişemediği binlerce biçim ve kazanımla gözünü boyuyordu. O da böylece ağır ağır çökmeye ve avarelik yapmaya başlamıştı. İkinci kez bir yıl daha kaybettiğinde neredeyse hiçbir şey hissetmemiş, ancak çökmeye başladığını ve bunun önüne geçemediğini sezmişti. 21 yaşında hala lise sıralarında oturuyor olmak, üstesinden gelemediği ve ona her şeyi unutturan tek acıydı. Sürekli olarak geriye bakıp bunun nedenini eşeliyor ve her seferinde tek noktaya, o rastlantıya, yalnızca bir rastlantı sonucu sınavdan kaldığı o güne dönüyordu. Zamanla bu düşünüp taşınmalardan karanlık bir fikir oluşmuştu beyninde. Boş ve dayanıksız bir varsayımdı bu. Ancak Liebman'ın bunun bir rastlantı olamayacağı yönündeki hastalıklı ve şiddetli düşüncesinin kesinliğini mühürler niteliğindeydi. Öğretmeni gizli bir kin, gizli bir neden yönlendirmiş olmalıydı. Bu inancın içinde kök salmasıyla birlikte, kin, ruhunun en derinlerinden gelen başlıca ses olmuştu. Öğretmenin yüzüne bakması bile, kabaran bu duyguların şiddetiyle zangır zangır titremesine yetiyordu. Sararmış papaz suratıyla, o tepede nasıl da oturuyordu öyle? Kaba saba sesiyle, önemsiz ıvır zıvırı nasıl da yalan dolanla, kayıtsızca anlatıyordu. Hatasının asla bilincinde olmadan, kendinden emin bir ciddiyetle yapıyordu bir de bunu. Hem bu insan ona buyurabilecekti, yaşamı hakkında karar verebilecekti ve vermişti de. İşte bu düşünce bütün sinirlerini gerip canını acıttı. Farkında olmadan bir yumruğunu sıktığını ve kin dolu gözlerini öğretmene diktiğini hissetti. O sırada öğretmen ona doğru dönüp bakışlarını yakaladı. Anlaşılan bir şeyin farkında değildi. Dudaklarının kenarındaki sert ve aksi ifade keskinleşmişti yalnızca. Kayıtsız bir sesle, "Liebman, alık alık havayı seyredeceğiniz yerde kitabınıza baksanız ve dersi dinleseniz daha iyi edersiniz," dedi. Liebman irkildi. Adamın eleştirisine katlanmayı düşünmek bile alev alev yanan kızgın bir leke gibiydi. İçi bir anda hırsla doldu. İşte şimdi susamazdı. "Dersi dinliyorum sayın öğretmenim." "İyi o zaman Liebman. O halde söylediklerimi tekrarlayın şimdi." Sakince söylemişti bunu. Hatta bir kastı bile yoktu belki. Ama Lipman bu sözlerde alçakça bir hainlik sezdi. Ne diyeceğini bilemedi ve dudaklarını sinirle ısırdı. Ancak can sıkıcı bir sezgi uyandı içinde. Bu önemsiz olay bir felakete yol açabilirdi. Kader, olağan zalim oyununu tekrarlamak istiyor olabilir ve önemsiz bir hiçten kestirilemez sonuçlar doğurabilirdi. Lipman mutlaka bir şeyler olacağını anlamıştı. Çünkü cesaretinin ve çaresizliğinin somut şekillere büründüğünü, binlerce ve binlerce saatte birikmiş kinin, taşmaya hazırlanan geniş bir nehirde birleştiğini hissediyordu. Ama kendine hala hakimdi. Solgun ve titreyen dudaklarla sustu. Öğretmen birkaç saniye bekledi. Ardından zerre kadar sinirlenmeden, "Demek ki hiçbir şey bilmiyorsunuz ve az önce yalan söylediniz," dedi. İşte bu karar anıydı. Artık geriye dönüş yoktu. Lipman kaybedilmiş bir şey uğruna mücadele verdiğini biliyordu. Ama bir bildiği daha vardı. İçinde bastırılmış duygular adına tutuşmuş ne varsa dile getirilmeliydi. Bugün olmazsa yarındı. Üstelik öğrencilerin fısıldaşmaları ve kıkır kıkır gülmeleri onu tahrik ediyordu. Duru ve kararlı bir sesle, "Yalan söylemedim, tekrarlayamam," dedi. "Yani tekrarlamayı istemiyorsunuz, öyle mi?" "Hayır, istemiyorum. Çünkü yaptığınız asılsız bir gevezelikti." Bu sözlerle sınıfa yıldırım düşmüş gibi oldu. Tartışmayı merakla izlemiş olan yüzlerdeki mutlu gülümseme ansızın donup kalmıştı. Bu fırtınalı ortamdan etki gücü büyük bir trajedinin doğacağını herkes hissediyordu şimdi. İçlerinde en sakin olanı Lipman'dı. İstediği sonucu zorla da olsa elde etmişti. Olan olmuştu işte. Hiç beklemediği karşılığı alınca şaşkına dönen öğretmen kendini çabuk toparladı. Hızla Lipman'a yaklaştı. Soluk soluğa ve öfkeden titreyen bir sesle, "Siz küstahın tekisiniz," dedi. "Sizsiniz küstah." Bu söz öğretmenin cümlesini ansızın yarıda kesmişti. Ardından boğuşmalardaki gibi bir karışıklık, bir itişme meydana geldi. İlk önce kimin el attığını kimse anlamamıştı. Ama iki tarafta ister istemez vahşiliğe dönüşen çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Her şey yalnızca bir saniye sürdü. Ardından Lipman, kininden aldığı olanca güçle öğretmeni öyle bir itti ki adam geriye doğru sendeledi. Bütün öğrenciler korkunç bir heyecanla ayağa fırlamış, sınıfı kulakları sağır eden bir gürültü kaplamıştı. Öğrenciler olaya müdahale bile edemeden Lipman askıdan şapkasını koparırcasına aldı, sınıftan dışarı fırladı ve ardından kapıyı şiddetle çarptı. Çıkmalı, hedefsiz, plansız dışarı çıkmalıydı yeter ki. Bir saat boyunca şaşkın şaşkın dolandıktan sonra bir karar verebilecek kadar kendine gelebilmişti. Her şeyi düşünmüştü. Binlerce renkli fotoğraf gözünün önünde canlanmış, gençliğini, geleceğini, annesini ve babasını görmüştü. Bu fotoğrafların her biri ona kılavuz olup eylemlerini değiştirmişti. Ve bu kılavuz şimdi yön veren eliyle en sondaki karanlık patikayı işaret ediyordu. Lipman adımlarını farkında olmadan hızlandırdı, sonra koşmaya başladı. Küçük umutlar ve muğlak varsayımlar yıldırım hızıyla hala gözünün önünde beliriyordu. Ama o durmuyor, koştukça koşuyordu. Arabaların gümbürtüsünden, yolun gürültüsünden, dikkatsizce ve her şeyden bir haber yanından geçip giden insanların mırıltılarından ve de kendi telaşlı adımlarından kulakları uğulduyordu. Sanki zihnindeki bütün düşünceleri uyuşturmak istercesine gitgide daha hızlı koşuyordu ve beyninin tamamı tek bir cümleye mırıldanıyordu. Daha hızlı, daha hızlı. Her şey bu sözcüklerin ritminde çınlıyor ve karma karışık çağlayan bir gürültüde birleşiyordu. Ve Lipman bu gürültüden donmuş, hissizleşmişti. Böylece köprüye ulaştı. Orada bir dakika kadar durdu. Yapacağı şeyden korktuğundan değil, titreyen kollarında kendini korkuluklardan kaldırıp atacak gücü bulamadığı için durmuştu. Mahvolmuş yaşamı bir kez daha gözünün önüne geldi. Ve bedeni bu anın yarattığı ani darbeyle sarsıldı. Tek sıçrayışla parmakları açtı ve yıldırım hızıyla bulanık akıntıya karıştı.